Item 18, aynadaki görüntü, Op Center 2, Tom Clancy, sayfa 203. 43. bölüm, Salı, sabah 6.30, St. Petersburg. Telsiz görevlisi Marev telefonda generalim dedi. Zilaş General Kosygin'la Bakan Dugin arasında geçen konuşmaları öğrenmek istediğinizi söyledi. Şu anda bir konuşma yapılıyor. Çoban Yıldızı şifresi kullanılıyor. General Orlov yerinden doğruldu. Teşekkürler Marev. Konuşmayı bilgisayara geçiver. Çoban Yıldızı Rus ordusunda kullanılan en karmaşık şifreydi. Çözülmesi uzun zaman alabiliyordu. General Orlov şifrenin çözülmesini beklerken Maşa'nın yaptığı balıklı sandviçi yedi ve son 3 saat içinde olanları düşündü. Albay Roski 4.30'da bürosuna çekilmişti. Spetsnaz'ın çelik adamının bile dinlenmeye ihtiyaç duyması ilginçti. Albayla anlaşmasının zor olacağını biliyordu ama her şeye rağmen o iyi bir askerdi. Onunla anlaşmak için harcayacağı çabaya değerdi. Orlov gece ekibini karşılamaya gitmiş ve geceleri albayın yerini alan Oleg Dal'ı bürosuna davet etmişti. Orlov'a kıyasla Roski'yi daha da itici bulan Albay Dal 60 yaşında bir havacıydı. Orlov'u o eğitmişti ve birçok havacı gibi onun da meslek yaşamı 1987 yılında Matthias Rust adına bir Alman gencinin küçük uçağını Kızıl Meydan'a indirmesiyle son bulmuştu. General Orlov Dal'a 76T hakkında ve uçağın doğuya doğru gidişiyle ilgili bilgi verdi. Amerikan istihbaratının diğer Rus nakliye uçaklarıyla bağlantı kurmaya çalıştığını da açıkladı. Dal bu uçağın havalanmasını kuşkulu bulduğunu belirtti. Berlin ya da Helsinki'den kargo nakliyle ilgili bir açıklama yapılmadığı için durum kuşku yaratıyordu. Dal uçağın pilotundan telsizi kapalı tutma yasağının delmesini istemelerini önerdi. Orlov Sibirya trenindeki paradan hiç söz etmemeyi uygun bulmuştu. Harekete geçmeden önce Dugin'le Kosygin'in neyin peşinde olduklarını öğrenecekti. Yayın başlayınca Orlov elindeki sandviçi hemen bitirdi. Kutudan bir kağıt mendil çekip dudaklarına götürdü. Kağıt mendille Maşa'nın parfümünün kokusu sinmişti. Orlov gülümsedi. Konuşmanın metni ekrana bloklar halinde yansımaya başlamıştı. Orlov yazıları giderek artan bir endişeyle okumaya başladı. Onu endişelendiren sadece barışın tehlikeye girmesi değildi. İlişkide kimin kime hesap verdiği de kaygı uyandırıcıydı. Dugin, General Kremlin'i ve dünyayı şaşırttık. Kosygin, bu benim bugünkü görevimdi. Dugin, Zanin hala neler olduğunu araştırmakla meşgul. Kosygin, daha önce de söylediğim gibi eyleme geçmek yerine tepki vermeye zorlanırsa çaresiz kalır. Dugin, para yerine ulaşmadan önce birliklerini o kadar uzağa göndermene izin vermememin nedeni de bu. Kosygin, izin vermek mi? Dugin, anlaşmak ne fark eder ki? Zanin'in savunmaya geçmesini istemekte haklıydın. Kosygin, hiç zaman kaybetmemeliyiz. Dugin, kaybetmeyi sen neredesin? Kosygin, Polonya'da. Lvov'un 30 mil batısındayım. Bölükler yerlerini aldılar. Şimdi şov için parasının bana sağlayacağı terörist hareketi bekliyorum. Onlar neredeler? Sabrım tükenmeye başladı. Dugin, planladığımızdan biraz daha uzun bir süre beklemek zorunda kalabilirsin. Kosygin, beklemek mi? Ne demek istiyorsun? Dugin, General Orlov sandıkları bir trene yükledi. Kosygin, 6 milyar dolar bir trene mi yüklendi? Sence durumdan kuşkulanıyor mu dersin? Dugin, hayır öyle bir şey yok. Kargoyu fırtınadan korumak için bu önlemi aldı. Kosygin, ama trene yüklemek tedbirsizlik olmaz mı bakanım? Dugin, Orlov'un oğlunun birliği sandıkları koruyacak. Roski oğlanın çok iyi bir asker olduğunu, eğitilmiş bir uzay maymunu sayılamayacağını söyledi. Kosygin, babasıyla işbirliği yapabilir. Dugin, seni temin ederim böyle bir şey olamaz general. Ayrıca daha sonra hiç kimsenin paradan haberi olmayacak. Bu iş bitince büyük Orlov'u emekliye ayırırız. Küçük Orlov'u da asker ocağındaki deliğe tıkarız. Kimse onunla temas edemez. Sen hiç endişelenme. Kargoyu Bira'nın batısında fırtınadan uzak bir yerde karşılayacağım ve sana göndereceğim. Kosygin, 15-16 saat boşa gitti. Şimdiye kadar büyük bir huzursuzluk başlamış olmalıydı. Zanin'e duruma el koyması için zaman tanıyorsun. Dugin, başkan bunu yapamayacak. Hükümetteki yandaşlarımızla görüştüm. Gecikmeyi anlayışla karşılıyorlar. Kosygin, yandaşlar mı? Onlar yandaş değil, çıkarcılar. Eğer paranın bir kısmı bu adamların cebine girmeden Zanin bu harekatta bizim parmağımız olduğunu öğrenirse... Dugin öğrenmeyecek başkan, şimdilik hiçbir şey yapmayacak. Polonyalı adamlarımızla parayı alır almaz harekete geçecekler. Kosigan, hükümet, Polonyalılar ikisine de ihtiyacımız yok. İzin ver de Spetsnaz birliklerini tersane ya da fabrika işçileri kılığında oraya göndereyim. Polis merkezine ve televizyon istasyonuna saldırı düzenlesinler. Dugin, bunu yapmana izin veremem. Kosigan, izin veremez misin? Dugin, onlar profesyonel. Bizim amatörlere ihtiyacımız var. Bu bir istila gibi değil. Tüm ülkeyi kapsayan bir isyan gibi görünmeli. Kosigan, neden? Kimi kandırmaya çalışacağız? Birleşmiş Milletleri mi? Ordunun yarısı Hava Kuvvetleri ve Sovyetler Birliği donanmasının 2/3'ü Rusya'ya ait. Dugin, tüm dünyayı karşımıza alamayız. Kosigan, neden olmasın? Polonya'yı istila ederim, sonra da Kremlin'i ele geçiririm. Gücümüz olduktan sonra Washington'ın da, başkasının da ne düşündüğü kimin umurunda olur? Dugin, harekete geçme zamanı gelince Polonya'yı nasıl tutacaksın? Sıkı yönetimle mi? Kosigan, Hitler kasabaların hepsinde bu uygulamayı yaptı ve başarılı oldu. Dugin, yarım yüzyıl önce evet ama bugün olmaz. Uydu çanakları, kablosuz telefonlar ve faks makineleri bir ülkeyi yalnızlığa itip hevesini kırmayı önlüyor. Bu iş resmi görevler tarafından yapılmalı. Polonyalıların güvendikleri ama satın alınabilen kişiler gerekli. Bir kargaşayı göze alamayız. Kosigan, 2 ay sonra seçimleri kazandıklarında daha fazla yetki vaat etmiştik. O ne olacak? Dugin, kaybederlerse bankadaki hesaplarına para yatırılmasını istedirler. Kosigan, alçaklar. Dugin, kendini kandırmaya çalışma general. Hepimiz birer alçağız. Sadece sakin ol. Şoviç'e teslimatın gecikeceğini bildirdim. O da durumu adamlarına bildirmiş. Kosigan, bu durumu nasıl karşıladı? Dugin, hücresinde duvarlara çizgi çekerek zamanı belirlemeye çalıştığını söyledi. Birkaç çizik onu rahatsız etmeyecek. Kosigan, umarım öyle olur. Dugin, her şey yolunda, sadece biraz gecikme var. Yeni devrimimiz onuruna 24 saat sonra yerine 40 saat sonra kadeh kaldıracağız. Kosigan, umarım sen haklı çıkarsın bakan. Sana şu veya bu şekilde söz veriyorum. Ben Polonya'ya gideceğim. İyi akşamlar bakan. Dugin, iyi akşamlar general ve sakin ol. Seni düş kırıklığına uğratmayacağım. Yayın sona erince Orlov kendini şaşkın ve hasta hissetti. Tıpkı kozmonotluk eğitimi gördüğü sıralarda santrifüje sokulduğu zaman hissettiği gibi. Amaç Doğu Avrupa'yı ele geçirmek ve Zanin'i saf dışı bırakıp yeni bir Sovyet İmparatorluğu kurmaktı. Küçük bir Polonya kasabasında bir komünist gazetesi havaya uçurulur. Varşova'dan Ukrayna sınırına kadar tüm kentlerdeki komünistler ayaklanırlar. Polonya ikiye bölünür, dayanışma yanlıları kiliseyle birleşirler ve komünistlere karşı ayaklanırlar. Göçmenler Ukrayna sınırlarına akın ederler. Kosigan'ın birlikleri göçmenleri geri getirmek için harekat başlatır. Bu birlikler daha sonra oradan ayrılmazlar. Çekler ve Romenler bundan sonraki hedefler olur. Orlov rüya görür gibiydi. Sadece başlamak üzere olan olaylar değildi onu düşündüren. Oğlunun durumu da onu endişelendiriyordu. Dugin'i durdurmak için oğluna ona emanet edilen kargoyu teslim etmemesi konusunda emir vermesi gerekecekti. Eğer Dugin girişiminde başarılı olursa o zaman Nikita idam edilirdi. Eğer Dugin kaybederse Nikita orduya ihanet ettiği düşüncesine kapılacaktı. Ayrıca Nikita'nın babasına karşı gelmesi olasılığı da vardı. Eğer oğlu bunu yaparsa Orlov'un Nikita'yı tutuklatmaktan başka çaresi kalmayacaktı. Oğluna Dugin'in artık ülkenin düşmanı olduğunu anlatması gerekiyordu. Albay Roski dinlenmiyordu. Onbaşı Valentina Belyev evine gitmiş, Roski bürosunda yalnız kalmıştı. Pavel Odina'nın kurduğu sistem sayesinde merkezdeki bürolar arasında yapılan görüşmeleri dinliyordu. Bu sistemi Pavel'den başka bilen olmadığı için adam köprüde öldürülmüştü. Roski Orlov'la oğlu arasında geçen konuşmayı dinlerken dudaklarını birbirine kenetledi. Sonra da Orlov bakanın General Kosigan'la yaptığı konuşmayı dinlerken bu konuşmaları Roski de tekrar dinledi. Orlov'un buna nasıl cesaret ettiğini aklı almıyordu. Orlov oğluna kargoyu elinde tutmasını, kendisinin denizcilik kolejinden bir ekip gönderip kargoyu aldıracağını söyledi. Roski Nikita'nın bu emre uymaya pek isteksiz olduğunu sezmişti. İşte bu iyiydi. Genç adam vatana ihanetle suçlanıp babasıyla birlikte kurşuna dizilmekten kurtulacaktı. Aslında Roski bu cinayeti seve seve işleyebilirdi. Ancak Bakan Dugin subayları arasında yasa dışı işlerin yapılmasına izin vermiyordu. General Orlov binbaşı Levski'yi telsizle arayıp adamlarıyla birlikte Bira'ya gitmeye hazırlanmasını emredince Albay Roski yeterince bilgi sahibi olduğuna karar verdi. İçişleri Bakanlığı'na doğrudan bağlı olan hattan Bakan Dogin'i aradı. Bakan Dogin, Orlov'un tayini için General Mavik'le görüşeceğini söyledi ve Roski'ye de operasyon merkezini yönetmeye kendini hazırlamasını emretti. 44. Bölüm Salı Sabah 8.35 Kutup Dairesi'nin Güneyi. İşi Honda çantasındaki haberleşme aygıtını gözden geçirirken Yarbay Squires'la dalgın dalgın ona bakıyordu. 76T'deyken OP merkeziyle görüşebilmek için uçağın bağlantısından yararlanmışlardı. Yere indikten sonra ise telsize bağlı olan siyah anteni kullanacaklardı. Honda yere diz çöküp 50 santim çapındaki birimin uzantılarını kıvırdı. Her şeyin yerli yerinde olup olmadığını denetledi. Son olarak mikrofonu denedi, ondan geriye doğru saydı ve Squires'a her şeyin yolunda olduğu işaretini verdi. Daha sonra küresel sistemi gözden geçirdi. Uzaktan kumanda büyüklüğündeki aygıtı inceledi. Ruslara yerlerini bildirmeden kısa bir mesajla deneme yaptı. Erdevon'a ekibin pusula ve altimetresi emanet edilmişti. Uyumakta olan çavuş Chick Gray uyanınca tak 3 saldırı aygıtlarını kontrol etti. Gaz maskesi ve 9 mm şarjör yerine cephelerde bu görev için gerekli olan C4 vardı. Paraşütle Rusya'ya inmeden önce vurucu ekip üyelerinin hepsi Nomex eldivenlerini giyecekler, kırılmaz gözlüklerini takacaklardı. Squire sadece bir şeyin eksik olduğunu hissetti. Bütün bu yüksek teknoloji ürünü aygıtların yerine hızlı saldırıya geçen taşıtları tercih ederdi. Rusya'ya indiklerinde OP merkezinin onlar için yapabileceği fazla bir şey olmayacaktı. Squires bacaklarını hareket ettirmiş olmak için kabine yürüdü ve ekiptekilerden bilgi aldı. Ruslarla temas kurulmadığı için herkes kendini çok iyi hissediyordu. Pilot bunun onların kurnazca manevralarından değil de hava trafiğinin çok sıkışık olmasından kaynaklandığını belirtti. Squires haritayı gözden geçirip ne kadar yol aldıklarını araştırdıktan sonra yerine döndü. Tam o sırada Mike Rogers aradı. 76T Rus alıcılarının menzilinde olduğu için Savunma Bakanı Niskanen'in Helsinki'den ayarladığı telsiz bağlantısıyla konuşuyorlardı. Bu konuşmanın Washington'la bağlantılı olduğu anlaşılmasın diye böyle bir uygulama yapılmıştı. Honda ona alıcıyı uzatınca "Ben Squires efendim" dedi. Rogers, "Albay, trenle ilgili yeni bir gelişme var" diye bildirdi. Rus birliği durup sivil yolcular aldı. Vagonların her birinde 5-10 erkek ve kadın var. Squires bu bilgiyi sindirmek için bir an durakladı. Adamlarıyla birlikte treni teröristlerden nasıl temizleyeceklerini kararlaştırmışlardı. Ama onların hesabına göre düşmanın sayısı azdı ve siviller de hemen treni terk etmek isteyeceklerdi. Ancak şimdi durum değişmişti. "Anlaşıldı efendim." Rogers, "Her vagonda askerler var" derken sesi sıkıntılıydı. "Trenin fotoğraflarını inceledim. Pencereden içeri bomba atıp askerlerin silahlarını alacaksınız ve treni boşaltacaksınız. Siz bunu yaptıktan sonra Vladivostok'la temas kuracağız ve yolcuları nerede bulacaklarını onlara bildireceğiz. Onlara soğuktan korunmaları için malzeme vereceğiz." "Anlıyorum." "Boşaltma daha önce de belirttiğim gibi köprüde olacak. Toplamak tam gece yarısı yapılacak. Kurtarma uçağı gelmeden 8 dakikanız olacak. Kongre İstihbarat Komitesi bize daha fazla zaman veremedi."
"Orada olacağız efendim."
"Bu iş beni endişelendiriyor ama başka seçeneğimiz de yok Charlie. Bana kalsaydı trene havada saldırırdım. Ama nedense kongre düşman askerlerinin öldürülmelerine karşı çıkıyor. Kendi adamlarımızın hayatını tehlikeye atmamızı yeğliyorlar."
"Biz bu görevi yapmayı kabul ettik efendim. Siz beni tanırsınız general. Bu tam benim sevdiğim türde bir görev."
"Biliyorum. Ne var ki trenden sorumlu olan subay Nikita Orlov adındaki astaymen sıcak yemek yiyebilmek için orduya katılmış biri değil. Dosyasından öğrendiğimiz kadarıyla o bir savaşçı, kahraman bir kozmonotun oğlu. Kanıtlamak istediği şeyler var."
"Güzel. Bir görevi güle oynaya yapmak için bu kadar yolu tepmek istemezdim efendim."
"Albay, benimle konuşuyorsun. Kahramanlık palavralarını adamlarına sakla. Trenin durdurulmasından çok adamlarımın geri gelmelerini istiyorum. Beni anlıyor musun?"
"Anlıyorum efendim." Rogers ona iyi şanslar diledikten sonra telefonu kapadı. Squires da alıcıyı işi Honda'ya geri verdi. Telsiz görevlisi yerine döndü. Squires saatine baktı. 8 saat daha var diye düşündü. Kollarını önünde kavuşturduktan sonra bacaklarını uzattı ve gözlerini kapadı. 7 ay önce vurucu ekibe katılmadan önce ordunun Boston yakınlarındaki Natick Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde bir süre kalmıştı. Çevreye hemen uyum sağlayan asker giysilerinin denemelerini yapmıştı. Değişik nitelikte üniformalar giymiş, bunların özelliklerini öğrenmişti. Yüzyıl sona ermeden kamuflaj giysilerinin diğer buluşlarla birlikte Amerika'nın kansız savaşlar yapmasını sağlayacağına inanmıştı. Zamanla askerlerin değil bilim adamlarının kahraman olacaklarını düşünmüştü. Bu düşüncenin ona üzüntü vermesine de şaşmıştı. Gerçi hiçbir asker ölmek istemezdi ama pek çoğunun savaşa ülkeleri ve vatandaşları uğruna kendi canlarını tehlikeye atmak için gittiğini biliyordu. O tehlike olmayınca, zaferin kazanılması zor olmayınca, insanların özgürlüklerine eskisi kadar önem verip vermeyeceklerini kestiremiyordu. Squires kulaklarında Rogers'ın sesi hala çınlarken ve bunları düşünerek uykuya daldı. En azından oğlunu omuzlarına alıp üssün havuzunda su savaşları yapabileceğini düşündü. Er George da yüzünde şaşkınlık dolu bir ifadeyle onu seyredecekti. 45. Bölüm Salı öğleden sonra 14.06 St. Petersburg. Rusya kıyılarına gelmeden birkaç saat önce Peggy James ile David George'un Finlandiya körfezinin temiz havasını ciğerlerine çekmeleri için tam 27 dakikaları oldu. Sonra tekrar mini denizaltıya girdiler ve yolculuklarının ikinci bölümüne başladılar. Peggy daha çok hava almak istemişti ama bu kadarı da hiç yoktan iyiydi. Rusya kıyılarına varmadan bir saat önce Kaptan Reedman bölmeden aşağı indi. Peggy de George'la malzemelerini kontrol etmişler, Rus üniformalarını giymeye çalışıyorlardı. Peggy işini bitirince kaptan fısıldadı. Su yüzüne çıktığımız zaman raftı serbest bırakmanız için size 60 saniye süre tanıyacağım. Şu iğneyi yerine takarak bu işi yapacaksınız. Rus malı raft elinizdeki belgelerle uyum sağlıyor. Argus sınıfı bir denizaltıda görevlisiniz. Koporski, Zaliv yöresinde görev yapıyorsunuz. Sanırım bunları size daha önce anlattılar. George kısaca dedi. Peggy bunu Rusça nasıl söylersin diye sordu. George düşünürken yüzünü buruşturdu. Medlienna. Bu ağır ağır anlamına geliyor ama yeterince yakın. Peggy Reedman'a baktı. Kaptan neden sadece 60 saniye? Sizin davanızı ve bataryalarınızı yenilemeniz gerekmiyor mu? Bir saat daha dayanabiliriz. Şimdi haritalarınıza bir daha göz atmanızı öneriyorum. İneceğiniz yerin yakınındaki bölgeyi ezberleyin. Petergoskoye Şosse Park'ın yanından geçiyor. Onu doğuya doğru izleyip Prospect Staçek'e varacağız. Kuzeye doğru nehirden gideceğiz ve Hermitage doğuda. Çok güzel, tabii işçilerden haberiniz var. Peki hayır, ne işçileri diye sordu. Tanrı aşkına, haber gazetelerde çıktı. Bu gece binlerce işçi 24 saatlik genel grevi başlatmak için saray meydanında toplanıyor. Dün açıklama yapıldı. Rus Federasyonu Özgür Ticaret Sendikaları çalışanların ücretlerinin ve emeklilik ikramiyelerinin arttırılmasını istiyor. Turistleri korkutmamak için toplantıyı gece yapıyorlar. Peki bundan haberimiz yoktu dedi. Bizim miyop örgütlerimiz Başkan Zani'nin tuvalette neler okuduğunu bilirler ama haberleri izlemezler. George tabii başkanın okudukları haber değilse diye mırıldandı. Peki teşekkürler kaptan dedi. Bizim için yaptığınız her şey için teşekkürler. Denizaltı homurtular çıkararak ilerlerken Peggy ile George da susup oturdular. İngiliz ajan binlerce işçiyle polisin operasyon yerinde olmasının onların işini kolaylaştıracağını mı yoksa zorlaştıracağını mı düşündü. Sonunda bu durumun onlara yararlı olacağına karar verdi. Polisler Rus işçilerle uğraşırlarken iki Rus denizcisiyle ilgilenmezlerdi. Denizaltıdan ayrılma işi çarçabuk gerçekleştirildi. Periskopla çevrede tekne olup olmadığı araştırıldıktan sonra denizaltı su yüzüne çıktı. Kıyıdan yarım mil kadar uzaktaydılar ve hava çok pusluydu. Peggy kimsenin onları göremeyeceğinden emindi. İngiliz ajan önden çıktı. George elinde küreklerle onu izledi. Kürekleri Peggy'ye verdi. Sonra aygıt çantasını genç kadına uzattı ve sonunda George da rafta atladı. Reedman denizaltının kapağını kapamadan önce şansınız açık olsun dedi. Mini denizaltı 2 dakikadan daha kısa bir süre içinde gözden kayboldu. Peggy ile George sakin sularda yalnız kaldılar. Kıyıya doğru kürek çekerlerken hiç konuşmadılar. Akıntı onları sahile yaklaştırıyordu ve üşümemek için hızlı hızlı kürek çekiyorlardı. 45 dakikadan daha kısa bir süre içinde sahile vardılar. Parka gelince raftı kıyıya çektiler. Peggy yüksek sesle Rusça bu havada böyle işleri yapmanın ne kadar zor olduğunu söyledi. Bunu yaparken çevresine bakındı. Onlara en yakın olan kişi 100 metre kadar uzaktaydı. Açılır kapanır sandalyeye oturmuş bir turistin portresini yapan bir ressamdı bu. Turistin erkek arkadaşı da hayran hayran onları seyrediyordu. Kadın Peggy ile George'un bulunduğu tarafa bakıyordu ama onları gördüyse bile bir tepki göstermedi. Bir asker az ileriden geçti. Sakallı bir adam göğsüne bir Walkman asmış kanepede oturuyordu. Yanında da bir Saint Bernard köpeği vardı. Bir koşucu ressamın yanından geçti. Peggy Rusya'da insanların koşu yapmaya zaman bulduklarını bilmiyordu. Bu onun biraz garibine gitti. Parkın 2 mil kadar güneyinde uçaklar düzenli olarak St. Petersburg alanına iniş yapıyorlardı. Motorların gürültüsü sakin ortamla tam bir çelişki yaratıyordu. Rusya'nın ikilemi buydu. Modern zamanın kabalığı eskinin güzelliğini bozuyordu. Peggy kuzeye, kente doğru baktı. Puslu havanın arasından mavi ve altın rengi kubbeleri, gotik heykelleri, döne döne akan suları, kanalları ve düz kahverengi damları gördü. Burası Londra'ya da Paris'ten çok Venedik ve Floransa'ya benziyordu. Kate herhalde buradan çok hoşlanmıştı. George işini bitirip Peggy'nin yanına geldi. Hazırız. Peggy yarım mil uzaktaki geniş Petergovskoye şosa baktı. Haritaya göre doğuya giden yolu izlerlerse metro istasyonuna ulaşacaklardı. Teknoloji Enstitüsü istasyonunda yapacakları aktarma onları doğruca Hermitage'a götürecekti. Yola çıkarlarken Peggy Rusça denizden akıntılardan söz etti. Tahta sırada oturan adam onların gidişini izledi. Ellerini hareket ettirmeden dağınık sakallarının arasında gizli olan ince kabloya konuştu. ''Ben Ronash, az önce iki asker parkta karaya çıktı. Raftlarını orada bıraktılar. İkisinin de sırt çantaları var ve doğuya yürüyorlar.'' Roski'nin gizli ajanı derin bir soluk aldıktan sonra güzel Finlandiyalı kızı seyretmeye koyuldu. Dünyaya bundan sonraki gelişinde kesinlikle ressam olacaktı. 18. Ayrımın sonu. Sayfa 215.